Ayrım 28, sayfa 732. Ama o sırada olayların tam göbeğinde bulunan İsveçli bir türlü inanamıyordu buna. Henderson'dan da sonra gelecektir İsveçlinin aklı başına. Dalyarus, elçinin nedeni anlaşılmayan kötümserliğinin kendi çabalarını tehlikeye düşürmemesi için akşam saat 7.10'da yeniden Dışişleri Bakanlığı'na telefon etti. Ve Almanların vereceği cevaptan bir zorluk çıkmayacağının Halifax'a bildirilmesini söyledi. Polonyalılara doğru dürüst davranmalarının söylenmesini İngiliz hükümetine tembih etmeyi de unutmadı. Henderson, 29 Ağustos günü akşamüstü saat 7.15'te Almanya'nın resmi cevabını Führer'den almak üzere 5 dakika kadar bir gecikmeyle Başbakanlık binasına geldi. Göring ile İsveçli dostunun ne kadar boş yere umutlandıkları az sonra anlaşıldı. Elçinin ve görüşmeden hemen sonra Halifax'a gönderdiği rapora göre görüşme fırtınalı bir hava içinde geçmiş ve Herr Hitler bir gün önce olduğundan çok daha az makul davranmıştı. Resmi ve yazılı Alman notasında da Almanya'nın İngiltere ile dost geçinmek istediği tekrarlanıyordu. Ancak bu dostluğunun Almanya'nın kendi hayati çıkarlarından vazgeçmesi bahasına alınamayacağı belirtilmekteydi. Polonya'nın kötü davranışları, kışkırtmaları ve yaptığı barbarca işler yüzünden göklere kadar yükselen feryatlar üzerine bilinen yalnızca bir girişten sonra Hitler isteklerini ilk defa resmen ve yazılı olarak ortaya atıyordu. Danzig ve koridor geri verilecek, Polonya'daki Almanların çıkarları korunacak, bugünkü durumu ortadan kaldırmak için diyordu artık. Değil haftalar, günler, belki de saatler bile kalmamıştır. Yazı şöyle devam ediyordu. Almanya, Polonya ile doğrudan doğruya bir uzlaşmaya varılması yolundaki İngiliz görüşüne katılmamaktadır. Bununla birlikte Almanya sırf İngiliz hükümetini memnun etmek ve İngiliz-Alman dostluğunun çıkarlarını korumak için İngiliz teklifini kabul ederek Polonya ile doğrudan doğruya görüşmelere girişmeye hazırdı. Polonya'da yeni bir toprak ayarlaması yapılması halinde Alman hükümeti Sovyetler Birliği'nin muvafakatını almadan garanti veremezdi. İngiliz hükümeti Nazi-Sovyet Paktı'nın Polonya'nın bölünmesine ilişkin gizli protokolü elbette bilmiyordu. Notada Alman hükümetinin bu teklifleri yaparken Polonya'nın hayati çıkarlarına dokunmak ya da bağımsız bir Polonya devletinin varlığından şüphe etmek gibi bir niyetinin hiçbir zaman bulunmadığı da söyleniyordu. Ve tuzak sonuna doğru çıkıyordu ortaya. Bu bakımdan Alman hükümeti İngiliz hükümetinin Berlin'e tam yetki sahibi bir Polonya heyetinin gönderilmesi konusundaki teklifini kabul eder. Bu heyet 30 Ağustos 1939 Çarşamba günü Berlin'e varmış olmalıdır. Alman hükümeti bu heyetin kabul edeceği çözüm şekline ilişkin teklifleri hemen hazırlayacak ve eğer mümkün olursa bu teklifleri Polonyalı temsilcilerin varışlarından önce İngiliz hükümetine sunacaktır. Henderson notayı okurken Hitler'le Ribbentrop hiç seslerini çıkarmadan kendisine bakıyorlardı. Yazının Almanların ertesi gün tam yetkili bir Polonya heyetinin gelmesini beklediklerini bildiren yerine gelince Henderson bu ultimatum gibi bir şey dedi. Ama Hitler'le Ribbentrop bu yorumu hemen reddettiler. Niyetlerinin tepeden tırnağa kadar silahlanmış iki ordunun karşı karşıya bulunduğu bir sırada zamanın önemini belirtmek olduğunu söylediler. Herhalde Hitler'in Schuschnigg ile Haça'yı nasıl kabul ettiğini hatırlayan elçi, kendi anlattığına göre Polonya olağanüstü heyeti gelecek olursa iyi mi karşılanacağını ve görüşmelerin tamamıyla eşit bir hava içinde mi geçeceğini sordu. Hitler elbette cevabını verdi. Bundan sonra Hitler'in bir yerde Henderson'ın deyimiyle durup dururken Polonya'da öldürülen Almanlara hiç aldırış etmediğini elçiye söylemesi üzerine hava birdenbire elektriklendi. Kendi anlattığına göre Henderson buna sert bir cevap verdi. Henderson ertesi gün Halifax'a çektiği telgrafta şöyle diyordu. Hitler'in yüzüne karşı bağırmaya başladım. Sonra avazım çıktığı kadar bağırdım. Birinci İngiliz belgesinde bu sinirli havadan söz edilmemektedir. O gece Alman Başbakanlık binasından çok kara duygularla ayrıldım, diyor Henderson. Sonradan yazdığı hatıralarında, ama o sırada Londra'ya gönderdiği raporda bundan hiç söz yok. Hitler kendisine şunları söylemiştir. Askerlerim bana soruyorlar. Evet mi, hayır mı? Zaten bir hafta kaybettiler. Bir hafta daha kaybedemezler. Yoksa düşmanlarının arasına bir de yağmurları katmaları gerekir. Bununla birlikte ertesi gün Hitler'in tuzağı harekete geçip de dalaverası ortaya çıkıncaya kadar elçinin bu tuzağın farkına varmamış olduğu, kendisinin gerek o gün gönderdiği raporlardan ve gerekse yazdığı kitaptan anlaşılmaktadır. Diktatörün bir oyun oynamak istediği, verdiği notanın metninden çok, çok iyi anlaşılıyordu. 29 Ağustos günü akşamı tam yetkili bir heyetin görüşmelere başlamak üzere Berlin'e gelmesini istemişti. Bu heyete de Avusturya Başbakanı ile Çekoslovakya Cumhurbaşkanı'na oynadığı oyunu oynamak istediği belliydi. Polonya'nın da aynı duruma düştüğünü sanıyordu. Eğer Polonya hemen Berlin'e heyet göndermeyecek olursa, ki göndermeyeceği kesindi, ya da görüşmek üzere gelenler Hitler'in şartlarını kabul etmeyecek olursa, o zaman Polonya barışçı bir uzlaşmayı reddetmekle suçlandırılacak ve İngiltere ile Fransa da kendi yardımına koşmaktan vazgeçeceklerdi. Çok ilkel bir plandı bu, ama basit ve açıktı. General Halder Hitler'in oyununu 29 Ağustos tarihli Günce yazısında kısaca şöyle anlatıyor. Führer İngilizlerle Fransızların ve Polonyalıların aralarını açacağını umuyor. Strateji bir demagojik ve demokratik istekler barajı açmak. Polonyalılar 30 Ağustos'ta Berlin'e gelecekler. 31 Ağustos'ta görüşmeler kesilecek. 1 Eylül'de zora başvurmaya başlayacağız. Ama Henderson 29 Ağustos günü gecesi bunun farkına varamadı. Hitler'le yaptığı görüşme ile ilgili olarak Londra'ya göndereceği raporu hazırladığı sırada bir yandan da Polonya elçisini İngiliz elçiliğine çağırdı. Alman notasını ve Hitler'le yaptığı görüşmeyi kendisine uzun uzun anlattı. İfadesine göre Polonya elçisine hemen harekete geçilmesi zorunluluğunu belirttim. Polonya'nın kendi çıkarları bakımından teklif edilen görüşmelerde Polonya'yı temsil edecek birinin bir an önce tayin edilmesi için hükümetini zorlamasını kendisinden rica ettim. Londra'daki Dışişleri Bakanlığı'nda ise herkes sakindi. 29 Ağustos gece saat 2'de Halifax Alman cevabını ve Henderson'ın Hitler'le yaptığı görüşme üzerine verdiği raporu inceledikten sonra elçiye çektiği telgrafta Alman notasının dikkatle incelendiğini, bugün Berlin'de bir Polonya temsilcisi bulundurmamızı düşünmenin akıllı bir davranış olmadığını ve Alman hükümetinin bunu ummaması gerektiğini bildirdi. Diplomatlarla İngiliz dışişleri memurları geceyi gündüze katarak harıl harıl çalıştılar ve Henderson, Halifax'ın hazırladığı bu mesajı sabahleyin saat 4.30'da Wilhelmstrasse'ye sundu. Henderson, o gün yani 30 Ağustos günü Londra'dan gelen 4 mesajı daha Alman Başbakanlığı'na verdi. Bunlardan birini Chamberlain şahsen Hitler'e göndermişti. İngiliz Başbakanı bu mesajında Alman cevabının büyük bir ivedilikle incelendiğini ve notanın tümüne akşama doğru cevap verileceğini Hitler'e bildiriyordu. Bu arada İngiliz Başbakanı Polonya hükümetinden olduğu gibi Alman hükümetinden de sınır çalışmalarından kaçınılmasını istiyordu. Başkaca İngiliz-Alman görüşlerinde bir anlaşmaya varılması için yapılan görüş teatilerini iyi karşılıyordu. İkinci mesaj da Halifax'tan geliyor, aşağı yukarı aynı havayı taşıyordu. Dışişleri sekreterinden gelen üçüncü mesajda ise Polonya'daki Alman sabotajları üzerine verilen raporlardan söz ediliyor ve Almanlardan bu gibi hareketlerden kaçınılması isteniyordu. Halifax'ın akşamüstü saat 6.50'de çekilen dördüncü mesajı ise gerek İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın ve gerekse Berlin'deki İngiliz elçisinin sert bir tutum almaya başladığını gösteriyordu. Henderson o gün sabahleyin durumu bir daha görüştükten sonra Londra'ya şöyle bir telgraf çekmişti. Bir yandan yalnızca barışın sürdürülmesi için Polonyalıların kendilerini feda etmeye hazır olduklarını dünyayı göstermek üzere bile olsa Hitler'le doğrudan doğruya ilişki kurmak amacıyla yapılan bu son teşebbüsü Polonya hükümetinin kabul etmesini hala tavsiye etmekle birlikte Almanların cevabından da yalnızca şu sonucun çıkarılabileceği kanısındayım. Hitler elinden gelirse yumuşak barışçı yollarla ama elinden gelmezse kuvvete başvurarak amacına varmaya kararlıdır. O sırada Henderson bile artık yeni bir Münih istemiyordu. Polonyalılar ise kendileri için böyle bir teşebbüse girişmeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. O gün 30 Ağustos'ta Varşova'daki İngiliz elçisi sabah saat 10'da Halifax'a çektiği telgrafta Polonya hükümetini Hitler'in teklif ettiği temel üzerinde bir görüşme yapmak üzere Bay Beck'i ya da başka bir temsilciyi hemen Berlin'e göndermeye kandırmaya imkan bulunmadığını bildirmişti. Polonyalılar özellikle Çekoslovakya, Litvanya ve Avusturya örneklerini gördükten sonra böyle bir kötü duruma düşmektense er geç dövüşerek yok olmayı tercih edeceklerdir. Elçi, eğer görüşmeler eşit durumda olanlar arasında yapılacaksa bu görüşmelerin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini söylüyordu. Halifax'ın gittikçe sertleşen tutumu Berlin ve Varşova'daki elçilerinden gelen bilgilerle daha da güçlendi ve Henderson'a çektiği telgrafta İngiliz hükümetinin Hitler'in isteğine uyarak Berlin'e tam yetkili bir temsilci göndermelerini Polonyalılardan istemeyeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı bunu büsbütün akılsızca bir tutum sayıyordu. Halifax mesajına şu sözleri de eklemişti. Teklifler hazır olduğuna göre normal yolu izleyerek Polonya elçisini çağırmalarını, Varşova'ya gönderilmek üzere teklifleri kendisine vermelerini, görüşmelere başlamak üzere kendilerini davet etmelerini Alman hükümetine tavsiye edemez misiniz? Hitler'in son notasında İngiltere'nin verdiği cevap 30-31 Ağustos gece yarısı Henderson tarafından Ribbentrop'a sunuldu. Görüşme çok dramatik bir hava içinde geçti. Sahnenin tek tanığı Dr. Schmidt sonradan gördüklerini anlatırken şöyle der. 23 yıllık tercümanlık hayatımda gördüğüm en sert görüşme bu olmuştur. Elçi görüşmeden hemen sonra Halifax'a çektiği telgrafta size şunu söylemeliyim ki tatsız bir görüşme sırasında Ribbentrop'un takındığı bütün tavır Hitler'i çok kötü bir şekilde taklit etmekten ibaretti. Henderson 3 hafta sonra verdiği final report'ta Alman Dışişleri Bakanı'nın her maddeyi sırasıyla ayrı ayrı anlattıkça gitgide daha düşmanca bir tavır takındığını hatırlıyordu. Büyük bir heyecanla sandalyesinde sıçrayıp duruyor, daha başka söyleyecek bir şeyin olup olmadığını soruyordu. Ben de var diyordum. Schmidt'in anlattığına göre Henderson da sandalyesinde sıçrıyordu. Yine bu tek tanığın anlattığına göre bir ara her ikisi de sandalyelerinden fırladılar ve birbirlerine öyle baktılar ki Alman tercüman neredeyse kapışacaklarını sandı. Ama tarih bakımından önemli olan Alman Dışişleri Bakanı ile İngiliz elçisinin 30-31 Ağustos gece yarısı Berlin'de yaptıkları bu görüşmenin çok garip bir şekilde geçmiş olması değildir. Önemli olan bu fırtınalı görüşme sırasında Nazi Almanyası'nın tutumu ile Henderson'ın yetişmesi bakımından Hitler'i son bir hileye daha başvurmak zorunda bırakan bir gelişmenin olmasıydı. Ama vakit çok geçti ve yapılacak başka bir numara da kalmamıştı artık. Ribbentrop İngiliz cevabına şöyle bir göz attı. Henderson'ın açıklama teşebbüslerini dinlemedi bile. İngiliz notasının uzlaşıcı gibi görünen havasının ardından sert bir tutum seziliyordu. Notada İngiliz hükümetince ilişkilerin düzeltilmesi konusunda Almanya'nın gösterdiği isteğin paylaşıldığı Ancak böyle bir düzelmeyi gerçekleştirmek için öteki dostların çıkarlarının feda edilemeyeceği bildiriliyordu. İngiltere hükümeti Almanya'nın kendi hayati çıkarlarını feda edemeyeceğini çok iyi anlıyordu. Ama Polonya hükümeti de aynı durumdaydı. Hitler'in ortaya attığı şartlar bakımından açık bir sakınca ileri sürmesi gerekiyordu. Berlin ile Varşova arasında doğrudan doğruya görüşmelere girişmeyi teşvik etmekle birlikte hemen bugün böyle bir temasın kurulmasını pratik bulmuyordu. Notanın metni British Blue Book sayfa 142-143'tedir. Henderson, Hitler'in son notasında İngilizlere vaat ettiği Polonya uzlaşması ile ilgili Alman tekliflerinden söz etmeye cesaret edince Ribbentrop kızarak gece yarısına kadar Polonya temsilcisi gelmediğine göre artık vaktin çok geç olduğu cevabını verdi. Bununla birlikte Almanlar teklifleri hazırlamışlardı. Ribbentrop bu teklifleri okumaya başladı. Almanca olarak hızlı hızlı daha çok beni azami şekilde kızdıracak bir tavırla kelimeleri yutarcasına okudu diyor Henderson verdiği raporda. 16 maddenin ancak 6 ya da 7 maddesini anlayabildim. Ama metni dikkatle incelemeden bunların bile doğruluğunu garanti etmek mümkün değildi. Okuma bittikten sonra metni görmek istedim. Ribbentrop kesinlikle reddetti. Belgeyi kızarak masanın üstüne fırlattı ve Polonyalı temsilcinin gece yarısına kadar gelmediğine göre günün artık geçmiş olduğunu söyledi. Bu kitabın yazarına göre Nürnberg mahkemesindeki başlıca sanıkların en zavallısı olan ve en kötü savunmayı yapan Ribbentrop duruşması sırasında Hitler'in 16 maddeyi kendisine şahsen dikte ettirdiğini ve bu teklifleri vermekten beni açıkça alıkoyduğunu söyledi. Neden alıkoyduğunu söylemediği gibi sorgusu sırasında kendisine böyle bir şey de sorulmadı. Ribbentrop yalnızca şunları söyledi. Hitler uygun gördüğüm takdirde bu maddelerin yalnızca özetini İngiliz elçisine açıklayabileceğimi söyledi. Ben bundan da ileri gittim. Bütün teklifleri baştan aşağı okudum. Doktor Schmidt, Ribbentrop'un teklif metnini Henderson'ın anlayamayacağı kadar hızlı okuduğu iddiasını inkar ediyor. Dışişleri Bakanı'nın bile bile hızlı okumadığını söylüyor. Schmidt'in iddiasına göre Henderson Almancayı çok iyi bilmiyordu ve bu gibi önemli görüşmelerde kendi ana dilini kullansaydı daha etkili olurdu. Ribbentrop'un İngilizcesi ise çok iyiydi ama bu gibi görüşmelerde İngilizce konuşmak istemezdi. Almanlar için önemli olan bu tekliflerin zaten ciddiye alınmak ya da incelenmek üzere hazırlanmamış olmasıydı. Aslında bu teklifler birer numaraydı. Hitler'in ileri sürdüğü istekler üzerinde son dakikada Polonya ile makul bir uzlaşma yolu bulmaya teşebbüs ettiğini Alman halkına ve olabilirse dünyaya göstermek üzere hazırlamış birer yutturmacaydı. Zavallı Führer nerede, nelere katlanmamıştı? Doktor Schmidt bir ara Hitler'in şöyle söylediğini işitir. Özellikle Alman halkına barışı korumak için elimden gelen her şeyi yaptığımı gösterecek bir bahane gerekti bana. Danzig ve koridor sorunları üzerinde bir anlaşmaya varmak için neden bu kadar yumuşak bir teklif hazırladığımı açıklar bu. 16 maddelik teklifin metni 30 Ağustos günü sabah saat 9.15'te yani tekliflerin Henderson'a hızlı hızlı okunmasından 4 saat sonra Londra'daki Alman maslahat güzarına telgrafla bildirildi. Londra'daki Alman temsilcisinden bu tekliflerin tamamıyla gizli tutulması ve yeni bir talimat gelmedikçe kimseye bunlardan söz edilmemesi bildirildi. Hitler'in bir gün önce verdiği notada bu teklifleri Polonyalı temsilcinin gelmesinden önce İngiliz hükümetine sunmayı vaat ettiği unutulmamalıdır. Son günlerde ileri sürdüğü tekliflere bakılacak olursa Gerçekten de çok yumuşak tekliflerdi bunlar. Hitler yalnızca Danzig'in Almanya'ya geri verilmesini istiyordu. Koridorun geleceği bir plebisitle kararlaştırılacak ve bu da ancak 12 aylık bir dönemden sonra sinirler yatıştığı zaman yapılacaktı. Polonya Gdynia limanını elinden çıkarmayacaktı. Koridor kimin olursa karşıdaki tarafa kara ve demir yollarında ülke dışı ekstrateritoryal geçme hakkı tanınacaktı. Bu teklif ilkbaharda yaptığı teklifin yeniden gözden geçirilmiş şekliydi. Halk karşılıklı olarak değiştirilecek, her iki ülke karşıdaki ülkenin kendi halkına tanıdığı hakları kendi ülkesinde bulunan öteki halka da tanıyacaktı. Bu teklifler ciddi bir şekilde ileri sürülseydi, hiç olmazsa Almanya ile Polonya arasındaki görüşmelerin temeli olabilir ve dünya da aynı kuşak içinde ikinci büyük bir savaştan kurtulabilirdi diye düşünenler bulunacaktır. Teklifler Ağustos'un 31. günü gece saat 9'da, yani Hitler'in Polonya'ya taarruz için son emri vermesinden tam 8,5 saat sonra Alman halkına bildirildi. Ve Berlin'deki durumdan anladığıma göre de Alman halkı bu numarayı bal gibi yuttu. Nitekim bu kitabın yazarı da teklifleri radyodan dinlediği zaman bu güzel tekliflerin etkisinde kalarak rahatça aldandı ve bu fikrini de Barış'ın son gecesi Amerika'ya yaptığı yayında söyledi. Henderson sonradan anlattığına göre 30-31 Ağustos gecesi son barış umudunun da yitirilmiş olduğuna inanarak İngiliz elçiliğine döndü. Ama hala da bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Gece saat 2'de Polonya elçisini yatağından kaldırdı. Hemen elçiliğe gelmesini istedi. Ribbentrop'la yaptığı görüşmeyi objektif ve ılımlı olmaya dikkat ederek anlattı. Alman teklifindeki iki noktanın Danzig'in ayrılması ve koridorda plebisit yapılması olduğunu bildirdi. Anlayabildiği kadar bütün bunların pek gayrimakul sayılamayacağını söyledi. Ve Lipski'ye Feldmarschall Smigli Reitz ile Feldmarschall Göring arasında hemen bir görüşme yapılmasını tavsiye etmesini teklif etti. Henderson, Herr von Ribbentrop'un yöneteceği bir görüşmenin başarıyla sonuçlanacağını ummadığımı da sözlerime ekledim diyor sonradan. Bu arada bizim yorulmaz Dalia Rus cenapları da elini kolunu bağlamış oturmuyordu. 29 Ağustos gece saat 10'da Göring kendisini evine çağırtmış ve az önce Hitler, Ribbentrop ve Henderson arasında geçen tatsız olayları kendisine anlatmıştı. Şişko Feldmarschall sinirliydi. İsveçli dostunun karşısında Polonyalılarla İngilizlere verdi veriştirdi. Sonra biraz yatışır gibi oldu. Führer'in Polonyalılar için cömertçe, großzügig bir teklif hazırladığını, bu teklifte kesin kes bir istek olarak yalnızca Danzig'in geri verilmesinden başka bir şey bulunmadığını, koridorun geleceğini ise uluslararası bir denetim altında yapılacak bir plebisite kibarca bıraktığını konuğuna anlattı. Dalia Rus, plebisit yapılacak bölgenin büyüklüğünü hiç heyecanlanmadan sorunca Göring eski bir atlastan bir sayfa kopardı. Polonya ve Almanya bölümlerini renkli kalemle boyadı. Haritaya göre Almanlar 1. Dünya Savaşı'ndan önce ellerinde bulundurdukları Prusya Polonya'sını geri almakla yetinmiyorlardı. 1914 sınırının 60 mil doğusuna düşen Lodz adındaki sanayi şehrinde Almanya'ya katıyorlardı. İsveçli aracı Nazi Almanya'sında bu kadar önemli kararların bu kadar süratle ve rahatça alınmasına şaşırmaktan başka bir şey yapmamalı. Bununla birlikte Göring'in isteği üzerine hemen Londra'ya uçmayı, İngiliz hükümetine Hitler'in hala barış istediğini ve Führer'in Polonya'ya çok yumuşak bir teklifte bulunmasının bunun bir tanıtı sayılabileceğini söylemeyi kabul etti. Bir türlü bıkıp usanmayacağı anlaşılan Dalia Rus, 30 Ağustos günü sabah saat 4'te Londra'ya uçtu. Gazetecileri atlatmak için Heston'dan hükümet dairelerinin bulunduğu City'ye kadar birkaç otomobil değiştire değiştire, aslında varlığını bilen tek gazeteci bile yoktu, sabah saat 10.30'da Downing Street'e vardı. Chamberlain, Halifax, Wilson ve Cadogan hemen kendisini kabul ettiler. Ama Münih'i yaratan 3 İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda daimi memur olan Cadogan, Nazi büyülerine hiçbir zaman kanmamıştır. Artık ne Hitler ile Göring'in yalanlarına kanmak ne de Dalia Rus'un çabalarından yararlanmak niyetindeydiler. Bizim iyi niyetli İsveçli 3 İngiliz'i de Nazi liderlerinden çok şüphe eder durumda buldu ve artık Polonya'ya savaş ilan etmekten Hitler'i kimsenin alıkoyamayacağını anlar gibi oldu. Hitler'in Berlin'de 24 saat içinde yetkili bir Polonya temsilcisinin bulundurulması şeklindeki numarasını da İngiliz hükümetinin yutmadığı İsveçli aracıya ayrıca bildirildi. Ama Dalia Rus da Berlin'deki Henderson gibi çabalarına ara vermedi. Berlin'de Göring'e telefon etti. Polonya ve Almanya delegelerinin Almanya'nın dışında bir yerde buluşmalarını teklif etti. Ama kısaca Hitler'in Berlin'de olduğu ve görüşmenin ancak Berlin'de yapılabileceği cevabını aldı. Böylece bizim İsveçli aracı bu son uçuşundan hiçbir şey elde edemedi. Gece yarısı yeniden Berlin'e döndü. Orada hiç olmazsa bir işe daha yaramak fırsatını bulduğu söylenebilir. Gece yarısı Göring'in karargahına gitti. Hava Kuvvetleri Başkanı eski neşesini bulmuştu. Göring, Führer'in Ribbentrop kanalıyla Henderson'a Polonya için demokratik, dürüst ve elverişli bir teklif sunduğunu haber verdi. Downing Street'teki görüşmeden sonra aklı başına gelmiş gibi görünen Dalia Rus, bunun gerçek olup olmadığını anlamak için İngiliz elçiliğinde Forbes'a telefon etti ve Ribbentrop'un teklif şartlarını ağzında yuvarladığını, Henderson'ın bu şartları anlamadığını ve elçiye de metnin bir kopyasının verilmediğini öğrendi. Dalia Rus, kendi anlattığına göre İngiltere gibi bir imparatorluğun elçisine bu şekilde davranmanın doğru olmadığını Göring'e söyledi ve 16 maddelik teklifin bir kopyası yanında bulunan Feldmarşal'dan teklif metnini telefonla İngiliz elçiliğine bildirmesine izin vermesini rica etti. Göring biraz duraksadıktan sonra buna razı oldu. Göring, Nürnberg'deki duruşması sırasında Hitler'in teklif metnini İngiliz elçiliğine bildirmekle büyük bir tehlikeyi göze aldığını, çünkü Hitler'in bu metnin başkalarına bildirilmesini yasaklamış olduğunu söyledi. Göring mahkemede bu tehlikeyi ancak ben göze alabilirdim dedi. Böylece tanınmayan bir İsveçli iş adamının teşebbüsü ve Hava Kuvvetleri Başkanı'nın göz yumması sonunda iş Hitler'le Ribbentrop'un elinden çıktı ve İngilizler Alman tekliflerini Polonya'ya bildirdiler. Dış işlerinin yönetilmesinde hiçbir zaman budalaca davranmamış olan ve bu konuda büyük tecrübesi bulunan Feldmarşal sonunda teklifleri İngilizlere gizlice bildirmenin bir takım yararları olduğunu Führer ile dal kavuğu Ribbentrop'tan daha iyi anlamıştı. Göring, Henderson'ın metni daha iyi anlamasını sağlamak üzere Dalia Rus'un eline 31 Ağustos Çarşamba günü 16 maddelik teklifin bir kopyasını vererek sabah saat 10'da Dalia Rus'u İngiliz elçiliğine gönderdi. Henderson, Polonya elçisini hala Almanlarla istenilen şekilde temasa geçmek için kandırmaya çalışıyordu. Sabah saat 8'de Lipski ile yine aynı konuyu, bu sefer telefonla yeniden konuşmuş, Polonya'nın öğleye kadar harekete geçmediği takdirde savaş çıkacağını söylemişti. Ağırkanlı Fransız elçisi bile İngiliz meslektaşının bu hareketini desteklemişti. Henderson sabah saat 9'da kendisine telefon etmiş ve Polonyalıların Berlin'e yetkili bir temsilci göndermeye öğleye kadar razı olmadıkları takdirde Alman ordusunun hücuma geçeceğini bildirmişti. Klontr bunun üzerine hemen Polonya elçiliğine gitmişti. Lipski'ye hükümetine telefon etmesini, Almanlarla yetkili temsilci olarak temasa geçmek üzere kendisinin tayinini istemesini söylemişti. Fransız Sarı Kitabı, Fransız Baskısı, sayfa 366-67. Dahlia Rus, Alman tekliflerini getirdikten az sonra Henderson kendisini Forbes ile birlikte Polonya elçiliğine gönderdi. O zamana kadar Dahlia Rus'un adını bile duymamış olan Lipski, İsveçli ile karşılaşınca birden şaşırdı. İsveçli bu sırada Berlin'deki bütün büyük diplomatlar gibi sinirli ve çok yorgundu. Ve Dahlia Rus kendisine hemen Göring'e giderek Führer'in teklifini kabul ettiğini söylemesini isteyince elçi sinirlendi. 16 maddeyi bitişik odadaki bir sekretere dikte etmesini İsveç'ten rica ettikten sonra böyle bir zamanda bu kadar ciddi bir konu için beraberinde bir yabancıyı getirmesinden ötürü Forbes'a kızdı. Sinirli Polonya elçisi gayri resmi olarak el altından almış olduğu ve İngiliz elçisinin bir gece önce çok saçma görmediğini söylediği bir teklif üzerinde görüşmelere başlanabilmesi için kendisi ve hükümeti üzerinde yaptığı baskıya herhalde çok canı sıkılıyordu. 31 Ağustos günü öğleye kadar hemen hemen ne bahasına olursa olsun barışı korumak için umutsuzca uğraşan Henderson, Alman şartlarının oldukça makul ve ılımlı olduğu kanısındaydı. Ribbentrop o gece yarısı kendisine Alman tekliflerinin Polonya temsilcisinin gelmemesi yüzünden vaktinin geçmiş olduğunu söyledi. Polonya hükümetinin bu teklifleri görmediği ve bunların bir yutturmaca olduğunu bildiği halde Henderson bütün gün Polonya üzerine baskı yaptırmaya çalıştı ve Führer'in 16 maddesinin de makul olduğunu söyleyip durdu. Aynı gün 31 Ağustos saat 12.30'da Halifax'a yeni bir telgraf daha çekti ve Lipski'nin Alman tekliflerini hükümetine hemen bildirmek üzere Alman hükümetine müracaat etmesini Polonya hükümetinden ısrarla istetmeye çalıştı. Böylelikle yetkili temsilcinin hemen gönderilmesi sağlanabilir. Şartlar bana ılımlı görünüyor diyordu. Bu Münih demek değildir. Polonya bu kadar iyi şartları bir daha elde edemez. Henderson sonradan yine aynı görüşü muhafaza ederek 1 Eylül gecesi saat 12.30'da yani Alman hücumu başlamadan 4 saat önce ama kendisi hücumun başlayacağını bilmiyordu. Halifax'a şöyle bir telgraf çekti. Alman teklifleri gayri makul değildir. Alman teklifiyle savaşın tamamıyla haksız bir hale geleceğine inanıyorum. Henderson yine Polonyalılara Berlin'e yetkili bir temsilci göndermek istediklerini açıklatmak üzere İngiliz hükümetinin Polonya üzerinde yanılmaya imkan vermeyecek bir dille baskı yapmasını istiyordu. Varşova'daki İngiliz elçisinin görüşü ise apayrıydı. 31 Ağustos'ta Halifax'a elçi şu telgrafı çekmişti. Berlin'deki İngiliz elçisi Alman şartlarının makul olduğunu sanıyor. Varşova'nın görüşü bakımından korkarım ki kendisiyle aynı fikirde değilim. Henderson'ın görüşünü İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın onaylamadığını bilmiyordu. Bildiği bir şey varsa o da şuydu. İngiliz elçisi tarafından gönderilmiş bile olsa ne olduğu bilinmeyen bir İsveçlinin verdiği öğüde uymak ve kendisine yetki verilmiş bile olsa ki verilmemişti, Hitler'in teklifini kabul etmek üzere Göring'e gitmek niyetinde değildi. Barış'ın bu son gününde bir dipnotta anlatılmaya değer. Oldukça garip başka bir diplomasi olayı daha geçer. Dahlia Rus Lipski'nin yanından ayrılır, İngiliz elçiliğine döner. Orada Henderson'ın bürosundan ölü üzeri Londra'da Dışişleri Bakanlığı'nda Sir Horace Wilson'ı telefonla arar. Alman tekliflerinin son derece liberal olduğunu ancak Polonya elçisinin şu anda bu teklifleri reddetmiş bulunduğunu Wilson'a söyler. Polonyalıların görüşme imkanlarını baltaladığında açık der. Bu sırada Wilson uluslararası telefon hattında bir takım gürültüler işitir. Almanların konuşmayı dinlediklerini sanır. Konuşmayı kesmeye çalışır ama Dahlia Rus Polonyalıların ne kadar akılsızca davrandıklarını anlatıp durur. Sir Horace Wilson Dışişleri Bakanlığı'na verdiği muhtırada Dahlia Rus'a susmasını söyledim ama o susmayınca ben de telefonu kapattım diyor. Wilson, İngiliz İmparatorluğu'nun Berlin Elçiliği tarafından yapılan bu gafı amirlerine rapor eder. Saat 1'de, yani daha aradan bir saat geçmeden Halifax, Henderson'a şifre ile şu telgrafı çeker. Telefonu kullanırken dikkat ediniz. D'nin elçilikten yaptığı konuşma İngiliz dışişleri ile Berlin elçiliği arasındaki yazışmalarda Dalyrus'un adı her zaman D olarak geçerdi. Büyük bir gaf olmuştur ve Almanlar tarafından kesinlikle dinlenilmiştir.